Ayrım 9. Sayfa 101. İktidarsız yapıya karşı devrim. Coğrafi yakınlık ve Napolyon savaşları sırasında Fransa ve Almanya'da bulunan şeker pancarının ortaya çıkışı, Antillerin en büyük şeker ithalat pazarının ABD'ye olmasına yol açtı. Henüz 1850'de bir İspanyol sömürgesi olmasına karşın Küba'nın dış ticaretin 1/3'ü ABD ile yapılıyordu. ABD'nin Küba'ya sattığı ve Küba'dan aldığı mallar İspanya'nın alıp sattığından fazlaydı. Adaya yanaşan gemilerin yarısından çoğu Amerikan bayrağı taşıyordu. Bir İspanyol turisti 1859'da ıssız köylerde ABD'de üretilmiş dikiş makinelerine rastladığını anlatıyor. Leland H. Jenks, Nuestra Colonia de Cuba, Buenos Aires, 1960. Havana'nın büyük caddelerinin kaldırımları Boston granitiyle döşenmişti. 20. yüzyılın başında Louisiana Planter'da çıkan bir yazıda Küba'nın tümü yavaş yavaş Amerikan vatandaşlarının eline geçiyor. Adayı ABD'ye dahil etmenin en kolay ve en emin yolu bu deniyordu. Amerikan senatosunda bayrağa yeni bir yıldız eklemekten söz edilmeye başlanmıştı. İspanya yenilmiş, General Leonard Wood adanın yönetimini devralmıştı. Bu sırada Filipinler ve Porto Rico ABD yönetimine girmişti. Diğer bir şeker deposu olan Porto Rico hep mahkum konumunda kaldı. ABD'ye göre Porto Ricolular kendi devletlerine sahip olacak kadar olgun değiller. Oysa Vietnam'da insanlar kendilerinin olmayan bir vatan uğruna ölecek kadar olgundular. Porto Rico eyaleti Güneydoğu Asya'ya nüfuslarına oranla diğer eyaletin hepsinden fazla asker gönderdi. Atlanta hapishanelerindeki Porto Ricolular 5 yıl boyunca Vietnam'da zorunlu askerlik yaptılar. Kuzey Amerika ordusunda savaşmaya 1898 işgali mirası olan ve yasayla desteklenen başka küçük düşürücü zorunluluklar da eklendi. Yasaları yapan ABD Kongresi'nde Porto Rico ancak sembolik olarak bulunur. Oy hakkı olmadığı gibi söz hakkının da olduğu söylenemez. Statüsü sömürgedir. Porto Rico Amerikan işgaline kadar kendi parasına sahipti ve belli başlı dünya pazarlarında ticaret yapardı. Bugün Porto Rico parası dolardır ve gümrük tarifeleri adanın iç ve dış ticaretiyle ilgili bütün kararların verildiği Washington'da belirlenir. Dış ilişkiler, ulaşım, ücretler ve çalışma koşulları içinde durum aynıdır. Porto Ricolular ABD federal mahkemelerinde yargılanır. Ordusu ABD ordusunun bir parçasıdır. Endüstri ve ticaret Amerikan girişimcilerinin çıkarı doğrultusunda yönlendirilir. Sefalet 1 milyondan fazla Porto Ricolu'yu ulusal kimliklerini yitirme pahasına New York'a gidip şanslarını denemeye itmiştir. Porto Ricolular New York'ta en yoksul mahallelerde yoğunlaşan bir alt proletari oluşturuyorlar. Başkan McKinley Küba'yı da dahil ederek bu eyaletler bize savaş tarafından verilmiş oldu. Tanrı'nın da yardımıyla insanlığın ve uygarlığın ilerlemesi adına bu büyük güvene cevap vermek bizim için bir görevdir diyordu. 1902'de Thomas Estrada Palma sürgünde kabul ettiği Kuzey Amerika vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kaldı. Amerikan işgal orduları kendisini Küba'nın ilk başkanı ilan ettiler. 1960'da Küba'daki ABD elçisi Earl Smith, Senato'nun bir alt komisyonu şu açıklamayı yapıyordu. Castro iktidara gelinceye kadar ABD'nin Küba üzerinde öyle büyük etkisi vardı ki ABD elçisi ülkenin ikinci adamıydı. Hatta bazen Küba başkanından bile önemliydi. Batista iktidardan düşünceye kadar Küba neredeyse bütün şekerini ABD'ye satıyordu. 5 yıl önce genç, devrimci bir avukat Moncada kışlası saldırısından dolayı yargılanırken tarihin kendisine aklayacağını söylemişti. Coşkulu savunmasında Küba ham madde üreten bir fabrika olmaya devam ediyor. Şeker ihraç edip şekerleme ithal ediyor. Fidel Castro, La Revolution Cubana, Discursus, Buenos Aires, 1959. Sözleriyle ülkenin durumunu açıklamıştı. Küba, ABD'den otomobil, makine, kimyasal madde, kağıt ve giyim eşyaları dışında pirinç, fasulye, sarımsak, soğan, yağ, et ve pamuk da satın alıyordu. Dondurma Miami'den, ekmek Atlanta'dan, bazı lüks gıda maddeleri de Paris'ten geliyordu. Şeker ülkesi, tükettiği meyve ve sebzenin yarısını ithal ederken, nüfusun yalnızca 1/3'ünün sürekli bir işi vardı ve şeker üretimine ayrılmış toprakların yarısı ekili değildi. A. Nunes Jimenez, Geografia de Cuba, Havana, 1959. 13 Kuzey Amerikan rafinerisi plantasyonların %47'sinden fazlasına sahipti ve her ürün toplanışında yaklaşık 180 milyon dolar kazanıyordu. Toprak altı zenginlikleri nikel, demir, bakır, manganez, krom ve tungsten ABD'nin stratejik rezervlerinin bir bölümünü oluşturuyordu. Amerikan girişimcileri madenleri ABD'nin değişen askeri ve sanayi talebine uygun biçimde işletiyorlardı. 1958'de Küba'daki fahişelerin sayısı maden işçilerin sayısından fazlaydı. René Dumont, AGE. Nunez Jimenez tarafından aktarılan Seyre ve Pino araştırmalarına göre işsiz ve yarı işsizlerin sayısı 1,5 milyona ulaşıyordu. Ülke ekonomisi şeker üretimine bağımlıydı. 1952 ve 1956 yılları arasındaki Küba ihraç mallarını satın alma gücü 30 yıl öncesinin rakamlarını geçmiyordu. Dudley Sears, Andres Bianchi, Richard Jolly ve Max Neuf, Küba The Economic and Social Revolution, Chapel Hill, Kuzey Carolina, 1964. Oysa döviz gereksinimi kat kat yüksekti. 30'lu yıllarda buhran, Küba ekonomisini eskisinden de bağımlılıklarken yeni kurulmuş fabrikalar başka ülkelere satılmak üzere sökülüyordu. 1 Ocak 1959'da devrim yapıldığında Küba'nın sanayi gelişimi çok ağır bir hızla ilerlemekteydi. Üretimin yarıdan çoğu Havana'da yoğunlaşmıştı ve çağdaş yöntemlerle çalışan birkaç fabrikada ABD tarafından işletilmekteydi. Dağ gerillaları, ekonomisi tezlerinin yazarı, Kübalı iktisat bilimci Regino Botti, Bayamo'da konsantre süt üreten bir Nestle fabrikası örneğini veriyor. Bir aksaklık olduğunda teknisyen Connecticut'a telefon edip servisindeki arızayı bildirirdi. Alınacak önlemler konusunda kendisine verilen talimatları teorisiyle hiç ilgilenmeden yerine getirirdi. Eğer arıza giderilemezse 4 saat sonra bir uçak gelir ve son derece nitelikli bir uzmanlar ekibi her şeyi yoluna koyardı. Ulusallaştırmadan sonra yardım istemek için telefon edilemiyordu. Daha basit arızaları giderebilecek ender teknisyenler de gitmişti. K.S. Carroll, Les Gurlius au Puy, Latinaria Politik de la Revolution Cubanie, Paris 1970. Bu örnek devrimin sömürgeyi vatana dönüştürme serüvenine girdiğinde karşılaştığı güçlükleri çok iyi açıklıyor. Bağımlılık Küba'nın bacaklarını kesmişti adeta. Kendi kendine yürümeye başlaması da kolay olmadı. 1958'de Kübalı çocukların yarısı okula gitmiyordu. Bir daha Castro'nun da birçok kez belirttiği gibi cehalet okuma yazma bilmezlikten çok daha yaygın ve çok daha ciddiydi. 1961'de başlatılan okuma yazma kampanyası tüm Kübalılara okuma yazmayı öğretmek üzere bir genç gönüllüler ordusunu harekete geçirdi. Sonuçlar bütün dünyayı şaşkınlığa düşürdü. UNESCO'nun Uluslararası Eğitim Bürosu'nun araştırmalarına göre bütün Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek okuryazar oranı, ilk ve orta öğretimde en yüksek okullaşma oranı Küba'ya aitti. Elbette cehalet mirası ne 24 saatte ne de 12 yıla yok edilebilir. Etkin teknik kadroların yokluğu, yönetimin zayıflığı, üretim sisteminin örgütsüzlüğü, yaratıcı düşünceye ve özgür iradeye karşı beslenen bürokratik korku, sosyalizmi gelişmesine engel oluşturuyor. Bununla birlikte 450 yıllık baskı yönetiminin yarattığı güçsüzlüğe karşın Küba azalmayan bir coşkuyla dirilmeye devam ediyor. Tüm güçlüklere göğüs gerip kuvvetini ortaya koyuyor. İmparatorluk katil, şeker de katilin elindeki bıçaktı. Jean-Paul Sartre, 1960'da Küba'da şekerden şatolar yapmak, kumdan şatolar yapmaktan daha mı iyi diye soruyordu kendi kendine. Tonlarca şekerin ihraç edildiği Guayaba Limanı rıhtımında dev bir hangarın üzerinde pelikanlar uçuyor, girip şaşkınlık içinde altından bir şeker piramidini seyrediyorum. Alt kapaklar açılıp huniler gemiye doğru şekeri akıttıkça çatıdaki delikten, değirmenden gelen yeni şeker altından şelaleler gibi dökülüyor. Güneş ışınları içeriye süzülüp şekerin üzerinde şimşekler çaktırıyor. Bu ılık dağa dokunuyorum, görüş alanıma sığmayan bu dev yığın aşağı yukarı 4 milyon dolar değerinde. Harcanan insanüstü çabaya karşın 10 milyon tonluk hedefe ulaşılamayan 1970 rekortesinin mutluluğunu ve dramını aynı anda özetliyor bence bu görüntü. Gözlerimin önünden şekerin upuzun tarihi geçiyor. Alan Dulles'ın Francisco Sugar Co. şirketini düşünüyor, geçmişin öyküsünü dinleyerek geleceğin doğuşunu izlediğim bir haftayı hatırlıyorum. Josefina eskiden kışların hapishanesi olan bir sınıfta ders dinliyor. Babası Caridad Rodriguez aynı yerde tutuklu kalmış, işkenceler görmüş ve ölmüş. 70'lik yaşlı zenci Antonio Bastidas bu yıl bir şafak vakti rafineri hedefi aşınca iki eliyle siren kolunu asılarak haykırıyordu. Başardık, dinine yandığım, bitti bu iş. Durmadan öten siren köy halkını uyandırmış, şimdi de tüm Küba'yı uyandırıyordu. Eski işten atmalardan, karanlık işlerden, cinayetlerden, açlıktan, yılın yarısında katlanılan zorunlu işsizliğin doğurduğu tuhaf mesleklerden söz ediyorlar bana. Tarlalarda cırcır böceği avcılığı bu mesleklerden biri. Mutsuzluk ve felaket o dönemde yakasını bırakmamış insanların. Bugün ölenlerin boşuna ölmediğini biliyoruz. Örneğin Amancio Rodriguez bir toplantı sırasında şirketin açık çekini kabul etmeyip grev kırıcıların kurşunlarıyla delik deşik olmuştu. Arkadaşları kendisini gömmeye geldiğinde son yolculuğuna çıkmak için ne donu ne de çorabı olduğunu gördüler. Ya da mesela 20 yaşındaki Pedro Plaza tutuklandığında bir kamyon dolusu askeri kendi elleriyle yerleştirdiği mayınlara doğru sürdü ve onlarla birlikte havaya uçtu. Bunun gibi sayısız örnek gösterilebilir. Yaşlı bir plantasyon işçisi şöyle demişti bana. Burada aileler kurbanları çok sever ama öldükten sonra daha önce dertten başka bir şey değildirler. Fidel Castro'nun gerillaların 1/4'ünün köylüler ve şeker işçileri olması Oriente eyaletinin hem en büyük şeker üreticisi hem de en önemli ayaklanmalara sahne olması rastlantı değildir. Yıllar yılı biriken hınçla açıklamak gerekir bunu. Ünlü 1961 rekoltesinden sonra devrim şekerden intikamını almaya karar verdi. Şeker utancın taze anısıydı. Aynı zamanda alın yazısı mıydı? Ardından bir cezaya mı dönüştü? Şimdi ekonomik kalkınmada bir atlama tahtası olabilir mi? Devrim anlaşılır bir sabırsızlıkla birçok plantasyonu yok etti. Tarımsal üretimi çok kısa sürede çeşitlendirmek istedi. Geleneksel hataya düşüp hatifin düğümleri küçük, verimsiz minifin düğümlere bölmedi. Araziler kamulaştırılıp çok çeşitli ürünlerin üretimine ayrıldı. Ülkenin sanayiyle birleşmesi için büyük çapta ithalat yapmak, tarımsal verimi artırmak, servetin yeniden bölüşümüyle artmış olan tüketim talebini karşılamak gerekiyordu. Şeker kamışının hatırı sayılır rekolteleri olmadan bu ithalat için gerekli döviz nasıl sağlanabilirdi? Maden işletmelerinin özellikle nikelin gelişebilmesi bugün gerçekleştirilmekte olan çok büyük yatırımlar gerektiriyordu. Balıkçılık olağanüstü çabalar sayesinde eskisinin 8 katı kadar büyüdü. Ancak yapılan işlerin meyvesini alabilmek için sabırlı olmak gerekir. Devrim bıçakla katili birbirine karıştırdığını fark etti. Eskiden az gelişmişliğin bir etkeni olan şeker kalkınma aracı haline gelecekti. Tek ürüne dayalı üretimi ve bağımlılığı alt etmek için Küba'nın dünya piyasasına girmesinden doğan tek ürüne dayalı üretimin ve bağımlılığın sonuçlarını kullanmaktan başka çıkar yol yoktu. Şekerden elde edilen gelir artık bağımlılığı sağlamlaştırmaya yaramıyor. Sosyalist ülkelerce güvence altına alınan sabit şeker fiyatı bu bağlamda belirleyici bir rol oynadı. İspanya ve diğer batı ülkeleriyle yapılan geniş çaplı ticarette ABD'nin ambargosunu etkisiz hale getirdi. Küba'nın ihracatının 1/3 dolar yani convertible döviz sağlıyor. Geri kalanı Sovyetler Birliği ve Doğu blokuyla yapılan ticarete dayanıyor. Ancak bu sistemin belirli sakıncaları da var. Sovyetler Birliği'nin ürettiği termoelektrik santrallarda kullanılan türbinler diğer bütün ağır sanayi ürünleri gibi üstün kalitede. Ancak tüketim malları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Şekerin yarattığı ekonomik artık sanayinin gelişmesine ekili olmayan toprakların değerlendirilmesine, tüm işçilerin istihdam edilebilmesine imkan sağlıyor. Makine ithalatı 1958'den bu yana %40'lık bir artış gösterdi. Batista diktatörlüğü devrildiğinde Küba'da 5000 traktör vardı. Bugün traktör sayısı 50.000. Devrin çoğu lüks model olan 300.000 otomobilinden geriye kalan hurdalığa yaraşır birkaç örnekten ibaret. Çimento sanayi ve elektrik santralleri şaşırtıcı bir gelişme içinde. Devrimin kurduğu kimyasal madde fabrikaları sayesinde 1958 yılına oranla 5 kat daha fazla gübre kullanılabiliyor. Ülkenin her yanında yapılan barajlar 1958'deki kapasiteyi 73 katına çıkardı. 11. FAO Bölgesel Konferansı Küba Raporu 13 Ekim 1970'te Prensa Latina'nın verdiği şekliyle. Birçok ıssız bölge yeni yollarla birbirine bağlandı. Cılız Zebu sütünün üretimini artırmak için Küba'ya Holstein cinsi boğalar getirildi ve yapay döllenmeyle 800 bin inek elde edildi. Tarımda yapılan yenilikler şeker kamışı üretiminde makineleşmenin gelişmesine yardımcı oldu. Devrimin getirdiği değişikliklerin bozduğu eski emek örgütlenmesinin yerine bir yenisi konmaya çalışılıyor. Profesyonel Macheteroların şeker kamışı işçisi. Editörün notu. Şeker mahkumlarının soyu Küba'da tükendi artık. Devrim onlara daha az yıpratıcı meslekler seçme özgürlüğü tanıdı. Çocukları şimdi kentlerde okumak için burs alma hakkına sahip. Şeker forsalarının özgürlüklerini kazanması kaçınılmaz olarak adanın ekonomisini ciddi bir tehlikeye soktu. 1970 yılında Küba'da Zafra için normal 3 katı iş gücü gerekti. Gönüllüler, askerler ve başka sektörlerin işçileri seferber edildi. Bu da diğer tarım etkinliklerinin ve fabrikalardaki üretim hızının düşmesine neden oldu. Unutmamak gerekir ki kapitalist toplumların tersine sosyalist toplumlarda işçiler işsizlik korkusu ya da kıskançlıkla hareket etmezler. Onları harekete geçiren dayanışma, toplu sorumluluk, insanı bencillikten kurtaran görev ve hakların bilincidir. Bir ulusun bilinci bir gecede değişmez. Fidel Castro'ya göre iktidar ele alındığında Kübalıların çoğu anti-emperyalist bile değildi. Kübalılar devrimle, saldırılar ve karşı saldırılarla, Washington ve Havana arasındaki darbeler ve karşı darbelerle, devrimin sosyal adalet vaatleri gerçekleştikçe radikalleştiler. 170 hastane ve bir o kadar da poliklinik kuruldu. Devlet sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasını sağladı. Yüksek öğrenim kurumlarına devam edenlerin sayısı 3 katına çıktı. Eğitim de parasız oldu. 300 binden fazla çocuk ve genç burslardan yararlanır hale getirildi. Yatılı okul ve kreş sayısı artırıldı. Nüfusun büyük bir bölümü kira ödemiyor. Su, elektrik, telefon ve cenaze hizmetleri de ücretsiz. Tıpkı spor etkinlikleri gibi. Sosyal hizmetlere olan harcamalar birkaç yılda 5 katına çıktı. Ancak herkesin okula gidip ayağında pabucu olduğu günümüzde gereksinimler geometrik bir hızla artarken üretim ancak aritmetik hızla artabiliyor. Artık birkaç kişi için değil, herkes için söz konusu olan tüketimin baskısı da Küba'yı ihracatını artırmaya zorluyor. Küba'da en büyük gelir kaynağı hala şeker. Aslında devrim, değişim ve özverinin zor zamanlarını yaşamakta. Kübalılar, sosyalizmin güçlükle kurulduğunu ve devrimi bir eğlence olmadığını kabul ediyor. Gelecek bir armağan gibi sunulamazdı. Bazı ürünlerin kıtlığı çekiliyor, evet. 1970'te giysi, meyve ve buzdolabı eksikliği duyulan mallar. Sık sık görülen kuyruklar yalnızca dağıtımdaki düzensizliğin sonucu değil. Ürünlerin kısa olmasının başlıca nedeni tüketici sayısının artmasıdır. Ülke artık herkesin malı. Küba'daki kıtlık, diğer Latin Amerika ülkelerindeki kıtlığı yaratan nedenlere tamamen zıt nedenlerden kaynaklanıyor. Ulusal savunma konusunda aynı sorun görülüyor. Küba daima tavşan uykusunda olmak zorunda. Bu da ülkeye ekonomik bakımdan çok pahalıya mal oluyor. Ardı arkası kesilmeyen işgallerle, sabotajlarla uğraşmak zorunda kalan bu devrim teslim olmuyor. Çünkü bu garip diktatörlüğün halkı silahlarla koruyor onu. Eski toprak sahipleri ise bir türlü yenilgilerini kabul etmiyorlar. 1961 yılının Nisan ayında Domuzlar Körfezi çıkarmasında yalnız eski askerler ve Batista'nın güvenlik kuvvetleri değil, 370 bin hektar toprağın, 10 bine yakın binanın, 70 fabrikanın, 10 şeker santralinin, 3 bankanın, 5 maden ocağının, 12 kabarenin eski sahipleri de bulunuyordu. Guatemala'nın diktatörü Miguel Yolidoras, ABD'nin vaatlerini, ABD pazarında Guatemala şeker kotasının yükseltilmesi ve hiç ödenmeyen nakit para karşılık öncü kuvvetlere antrenman sahaları verdiğini sonradan itiraf etti. 1965'te bir başka şeker üreticisi olan Dominik Cumhuriyeti 40 bin kadar ABD deniz piyadesinin istilasına uğradı. Komutanları General Bruce Palmer, ülkede hakim olan karışık durum nedeniyle belirsiz bir süre için geldiklerini belirtiyordu. Halkın isyanının bir nedeni de şeker fiyatlarındaki hızlı düşüş olmuştu. Halk askeri diktatörlüğe başkaldırdı. Fakat çok geçmeden ABD birlikleri düzen ve güvenliği sağladılar. Ozama Irmağı ile Antil Denizi arasındaki Santo Domingo kentinin kuşatılmış bir semtinde yurtseverler göğüs göğüse çarpıştılar ve 4000 ölü verdiler. National Sugar Refining Co. şirketinin yöneticisi Ellsworth Bunker askeri müdahaleden hemen sonra Lyndon Johnson tarafından Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildi. National Sugar'ın bu küçük ülkedeki çıkarları Bunker'ın titiz gözetimi altında korundu. İşgal birlikleri korkunç diktatörlük dönemi boyunca Trujillo'nun sağ kolu olan Joaquim Balaguer'in son derece demokratik bir seçim sonucunda iktidara gelmesinden sonra ülkeden ayrıldılar. Santo Domingolular askeri bir darbeyle devrilmiş olan Başkan Juan Bosch'un yeniden iktidara gelebilmesi için çarpışmışlardı. Tüfeklerle, sopalarla, taşlarla yabancı güçlerin tanklarına, helikopterlerine karşı dövüşmüşlerdi. Tarih sanki onlarla alay ediyordu. Trujillo'nun 30 yıl süren kanlı diktatörlüğünden sonra Juan Bosch başkan seçildiği gün Lyndon Johnson ABD'nin resmi armağanını göndermişti yeni başkana, bir ambulans. Amerikan Devletleri Örgütü işgali taze kuvvetlerle destekledi. Yeni bir Küba'nın yeşermeye başlamış olan tohumlarını hemen ezmek gerekiyordu çünkü. James Watt'ın icadı ve Washington'un toplarının doğabilmesi için Antiller'deki kölelerin kurban edilişi. Che Guevara, az gelişmişliğin kocaman kafalı, şiş karınlı bir cüce olduğunu söylüyordu. Sıska bacakları ve kısa kolları vücudunun diğer uzuvlarıyla uyum sağlamaz bu cücenin. Havana en debdebeli dönemini yaşarken geniş caddelerinde kadillaklar vızır vızır gidip geliyor, dünyanın en büyük gece kulübünde en güzel vedetler Leconia'nın şarkıları eşliğinde dans ediyordu. Aynı dönemde Küba'nın kırsal bölgelerinde tarım işçilerinin onda biri süt içebiliyor, nüfusun ancak %4'ü et yiyebiliyor. Ulusal Ekonomik Konsey'in verilerine göre tarım işçilerinin 5'te 3'ünün aldığı ücretler geçim endeksinin 3'te hatta 4'te 1'ine ancak ulaşıyordu. Şeker yalnızca cüceler yaratmadı. Devlerin de oluşmasına, en azından büyümesine büyük katkıda bulundu. Latin Amerika tropiklerindeki şeker, İngiltere'nin, Fransa'nın, Hollanda'nın, ABD'nin endüstriyel gelişimini sağlayan sermaye birikimine büyük katkıda bulundu. Buna karşılık Brezilya ve Antillerin ekonomilerini sakat bıraktı ve Afrika'nın yıkımına yol açtı. Avrupa, Afrika ve Amerika arasındaki ticaret üçgeninin hareket gücü, şeker plantasyonlarında çalıştırılan kölelerin ticaretiydi. Auguste Cohen, bir şeker kristalinin tarihçesi, aynı anda hem ekonomik, hem politik, hem de ahlaki bir derstir, diyordu. Batı Afrikalı kabileler, köle stoklarını savaş tutsaklarıyla artırabilmek için kendi aralarında çarpışıp duruyorlardı. Bu bölgeler Portekiz sömürgeleriydi. Ama Portekiz'in o dönemde ne gemileri ne de sanayi ürünleri vardı. Dolayısıyla Portekizliler başka ülkelerin esir tüccarlarıyla Afrikalı kabile reisleri arasında aracılık yapıyorlardı yalnızca. İngiltere, gereksinimi olduğu sürece insan alım satımının öncüsü oldu. Tabii Hollandalılar bu alanda daha eski bir geleneğe sahipti. Çünkü İngiltere, yabancı sömürgelere köle sokma hakkını elde etmeden önce 5. Karl, zenci taşımacılığı tekelini Hollanda'ya vermişti. Fransa'da Güneş Kral 14. Louis, zencileri Amerika'ya taşımak üzere 1701'de kurulmuş olan yine şirketinin karlarının yarısını İspanya Kralı ile bölüşüyordu. Fransız Sanayileşme Hareketi Önderi Bakan Colbert, zenci köle ticaretinin ulusal denim ticaretinin gelişmesinde son derece yararlı olduğunu söylemekte haklıydı. Le Capitan ve Henry Lorin, El Trabajo en America, Antes y Después de Colón, Buenos Aires 1948. Adam Smith'in belirttiği gibi Amerika'nın keşfi, merkantilist sistemi başka türlü ulaşılması olanaksız olan bir düzeye getirmişti. Sergio Bagu'ya göre Avrupa'da ticari sermayenin birikiminde en önemli etken Amerika'ya yapılan köle taşımacılığı olmuştur. Bu sermaye de günümüzün dev sanayi sermayesinin temel taşıdır. Sergio Bagu, AGE, Yunan ve Roma köleci sisteminin yeni dünyada diriltilmesi inanılmaz sonuçlar doğurdu. Atlas Okyanusu'nu geçen kölelerin ne kökeniyle ne de ABD haricinde kaderiyle ilişkili ülkelerin gemilerini, fabrikalarını, demir yollarını ve bankalarını kat kat artırdı. 16. yüzyılın başlangıcıyla 19. yüzyılın sonu arasında milyonlarca Afrikalı okyanusu geçti. Kesin sayı bilinmiyor ama kölelerin Avrupalı beyaz göçmenlerden çok daha fazla yaşamayı başaranların sayısı ise çok daha az olduğunu biliyoruz. Potomac'tan Rio de Plata'ya köleler efendilerinin evlerini yaptılar, ağaçları kesip şeker kamışını ektiler, biçtiler, öğüttüler, pamuk ektiler, kakao yetiştirdiler, kahve ve tütün topladılar, ırmak yataklarında altın aradılar. Bu kıyım kaç Hiroşima'ya eşittir? Şöyle diyordu Jamaika'da çiftçilik yapan bir İngiliz. Zencileri satın almak yetiştirmekten çok daha kolay. Jaio Prado'nun hesaplarına göre 19. yüzyıl başına kadar Brezilya'ya getirilen Afrikalı sayısı 5 ila 6 milyon arasındaydı. O sırada Küba daha önceki tarihlerde Batı yörünkünün tamamı kadar önemli bir köle pazarıydı. Daniel P. Mannix ve M. Cowley, Historia de la Trata de Negros, Madrid 1962. John Hawkins 1562'de Portekiz Guyana'sından 300 zenci kaçırdığında Kraliçe Elizabeth kendini tutamayıp bu macera Tanrı'nın intikamıyla sonuçlanacak diye haykırmıştı. Hawkins kendisine köleler karşılığında Antillerden bir gemi dolusu şeker, deri, inci ve zencefil getirdiğini açıklayınca da Kraliçe derhal korsanı bağışlayıp kendisiyle ticari bir ortaklık kurmuştu. 100 yıl sonra York Dükü şirketinin her yıl şeker adalarına taşıdığı 3000 zencinin göğsünü kızgın demirle YD damgasını vurduruyordu. Ortakları arasında 2. Charles'ın da bulunduğu Kraliyet Afrika şirketi %300 oranında kâr payı dağıtıyordu. Oysa 1680-1688 yılları arasında gemilere yüklediği 70 bin köleden ancak 46 bini okyanusu sağ geçebilmişti. Yolculuk sırasında sayısız Afrikalı salgın hastalıklardan ve beslenme yetersizliğinden ölüyordu. Bir kısmı yemek yemeyerek, kendilerini zincirleriyle asarak ya da köpek balıklarının kaynaştığı okyanusa kendilerini atarak intihar ediyordu. İngiltere ağır ama emin adımlarla Hollanda'nın zenci ticareti üzerindeki egemenliğini kırıyordu. Köle ticaretinde İspanya'nın İngiltere'ye sağladığı haktan en çok yararlanan Güneydeniz Kumpanyası oldu. İngiltere'de politik ve mali alanlarda en gözde kişiler yer alıyordu bu ticarette. Ticaret alanlarının en karlısı olan köle ticareti Londra borsasını alt üst etti ve spekülasyon akıl almaz boyutlara ulaştı. Köle ticareti, tersane merkezi Bristol'ü, İngiltere'nin ikinci büyük kenti Liverpool'u da dünyanın en büyük limanı haline getirdi. Gemiler silah, kumaş, cin, rom ve renkli cam boncuklarla dolu olarak yola çıkıyor. Bunlara karşılık Afrika'dan köle, Amerika'daki sömürgelerden de şeker, pamuk, kahve ve kakao satın alıyordu. İngiltere denizlerdeki imparatorluğunu kurmaktaydı. 18. yüzyıl sonunda Afrika ve Antiller, Manchester'da 180 bin tekstil işçisine iş olanağı yaratıyordu. Sheffield bıçak yapımında ilerliyor, Birmingham yılda 150 bin tüfek üretiyordu. Eric Williams, Capitalism and Slavery, Chapel Hill, Kuzey Carolina 1944. Afrikalı reisler İngiltere'nin sanayi ürünlerine karşılık kölelere esir tüccarlarına teslim ediyordu. Böylece köylerde daha çok insan avlayabilmek için yeni silahlara ve bol bol içkiye sahip oluyorlardı. Bunlara karşılık kölelerin yanı sıra fil dişi, bal mumu ve hurma yağı da veriyorlardı. Kölelerin çoğu ormandan toplanıyordu. Denizi hiç görmemişlerdi. Okyanusun sesini duyduklarında suların altında bir canavarın onları beklediğini sanıyorlardı. Bir esir tüccarının anlattığına göre kölelerin bir kısmı Avrupalıların zenci etinden çok hoşlandığını düşünerek koyunlar gibi mezbahaya taşındıkları kanısındaydılar. Daniel P. Mannix ve M. Cowley, AGE. Pek de haksız oldukları söylenemez doğrusu. Afrikalıların çaresizlik içinde intihar etmesine yedi kuyruklu kırbaçlar engel olamıyordu. Bu insan süresinden açlığa, hastalıklara ve yolculuğun koşullarına dayanabilenler, sömürgeye vardıklarında gaydalar eşliğinde sokaklarda dolaştırıldıktan sonra birer deri, kemik ve paçavra yığını halinde meydanlarda teşhir edilirdi. Antillere geldiklerinde çok bitkin olanlar alıcılara gösterilmeden önce köle depolarında kendilerini toparlasınlar diye bekletilir, hastalar ise rıhtımda ölüme terk edilirdi. Köleler ya nakit ya da 3 yıl süreli vadelerle düzenlenen senetler karşılığında satılırdı. Gemiler Liverpool'a tropikal ürünlerle yüklü olarak dönerdi. 18. yüzyıl başında İngiltere'de tekstil sanayinde kullanılan pamuğun 4'te 3'ü Antillerden geliyordu. Georgia ve Louisiana'nın İngiltere'nin pamuk deposu olması daha sonraki dönemlere rastlar. Yüzyılın ortalarında İngiltere'de 120 şeker rafinerisi vardı. O tarihlerde İngiltere'de yılda ortalama 6 sterline geçinilirdi. Liverpool'lu köle tüccarlarının ek ticaret gelirini katmadan yalnızca Antillerden elde ettikleri yıllık gelirse 1 milyon 100 bin sterlini geçiyordu. Ticaretin 3'te 2'sini 10 büyük şirket elinde tutuyordu. Liverpool limanlarında yeni uygulamalara gidiliyor, giderek daha uzun, daha çok yük taşıyabilen gemiler yapılıyordu. Kuyumcular, zenciler ve köpekler için gümüşten tasmalar yapıyor, şık hanımlar, yanlarında işlemeli etekli giydirilmiş bir maymunla ipek türban ve pantolonlu genç bir köle dolaştırıyordu. Bir iktisat bilimci, zenci ticaretini şöyle tarif ediyordu. Ana kaynak, diğer bütün kaynakların temeli, dişlinin her parçasını harekete geçiren zemberek. Liverpool, Manchester, Bristol, Londra ve Glasgow'da bankaların sayısı artıyor. Lilo sigorta şirketi köle, gemi ve plantasyon sigortasından görülmemiş kazanç sağlıyordu. London Gazette'de kaçan kölelerin Lloyd's şirketine teslim edilmesi gerektiğine ilişkin ilanlar çıkıyordu. Galler'in demir yolları köle ticaretine sağlanan fonlarla inşa edildi. Endüstri ürünleri, köle ve şekerden oluşan ticaret üçgeninden sağlanan sermaye birikimi, buharlı makinelerin icadını olanak sağladı. Eric Williams, bu konuda yazdığı geniş kapsamlı kitabında, James Watt'ın köle ticaretinden zengin olmuş tüccarlar tarafından desteklendiğini belirtiyor. 19. yüzyılın başında İngiltere, köleciliğe karşı açılan kampanyada başı çekiyordu. İngiliz sanayinin artık satın alma gücü daha yüksek uluslararası pazarlara gereksinimi vardı. Bu da ücret sisteminin gelişmesiyle mümkün olabilirdi. Ayrıca bu sistemin Antillerdeki İngiliz sömürgelerinde uygulanmasıyla köle emeğiyle üretilen Brezilya şekeri nispeten düşük olan maliyet fiyatından dolayı avantaj kazanıyordu. Brezilya'da köleciliği yasaklayan ilk yasanın Brezilyalılarca değil İngilizlerce getirilmiş olması bir rastlantı değildir. Bu yasa İngiliz parlamentosundan 8 Ağustos 1845'te geçmiştir. Osni Duarte Pereira, Quem faz as leis no Brasil. Rio de Janeiro 1963. İngiliz filoları köle taşıyan gemilerin peşine düşerek Küba ve Brezilya'nın ticaretini azaltmayıp tam tersini artırıyordu. İngiliz gemileri korsan gemilerine yanaştığında köleler gemiden atılmış oluyordu. İngilizler gemide yalnızca kölelerin kokusunu bir de kahkahalarla gülen bir kaptan buluyordu. Alınan önlemler ve uygulanan baskı fiyatları yükseltti. Kazançlar arttı. Yüzyılın ortalarında tüccarlar eski bir tüfek karşılığında satın aldıkları güçlü kuvvetli her Afrikalıyı Küba'da 600 dolara satıyordu. Antillerdeki küçük adalar İngiltere için kuzeydeki kolonilerinden çok daha önemli olmuştur. Barbados'ta, Jamaika'da ve Montserrat'da kendi hesabına bir iğne bile imal etmek yasaktı. New England'da ise durum oldukça değişikti. Bu da New England'ın ekonomik kalkınmasını ve politik bağımsızlığını elde etmesini kolaylaştırdı. New England'daki köle ticareti hiç kuşkusuz ABD'de endüstri devrimini sağlayan sermayenin büyük bir bölümünü oluşturmuştur. 18. yüzyıl ortalarında Amerikan esir gemileri Boston, Newport ve Providence'dan Afrika'ya rom taşıyor, Afrika'dan alınan köleler Antiller'de satılıyordu. Antiller'den alınan melas da Massachusetts'te damıtılıp rom haline getiriliyordu. Antiller'in en iyi romu West Indian Rum ise Antiller'de imal edilmiyordu. Provincial'lı Brough kardeşler köle ticaretinden elde ettikleri sermayeyle George Washington'ın bağımsızlık savaşında kullandığı topların imal edildiği dökümhaneyi kurdular. Daniel P. Mannix ve M. Cowley, AGE. Yalnızca şeker kamışı üretmeye mahkum edilen Antiller'deki plantasyonlar, köle ticaretinin gemi endüstrisine ve New England rafinerilerine getirdiği desteğin sürekliliğini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda gıda maddeleri, odun ve rafineri gereçleri ihracatı için kusursuz bir pazar oluşturmuştur. Bu pazar, Kuzey Atlantik'in kırsal ekonomisinin ve sanayinin gelişmesini de sağlamıştır. Kuzey Amerika sömürgelerindeki tersanelerde yapılan gemiler, Antillere büyük miktarda isli balık, yulaf, tohum, fasulye, un, tereyağı, peynir, soğan, at, sığır, mum, sabun, kumaş, çam, meşe ve sedir kerestesi, yüzük ve çivi getiriyordu. Böylece gelişmiş ülkeler biraz daha gelişir ve zenginleşirken az gelişmiş ülkelerde gelişemeyip yoksullaşıyordu.